13. Ayrım.
O gece Brida yaşıyor olmanın mucizesine kendini kaptırarak saatlerce müzik dinledi. Sevdiği yazarları düşündü. Onlardan biri İngiliz şair William Blake, bir tek cümleyle ona bilgeliği arayacak inancı aşılamıştı. Şimdi gerçek olan bir zamanlar yalnızca hayalimizdi. Yerine getirmesi gereken ritüellerden birinin zamanı gelmişti. Birkaç dakikayı mumu seyredip düşünerek geçirmesi gerektiğinden biri de küçük mihrabın önüne oturdu. Bu düşünme süreci onu Lawrence'la kayaların arasında seviştiği güne götürdü. Bulutlara kadar yükselerek ve dalgalara kadar alçalarak uçan martılar vardı. Balıklar, kendi dünyalarına dalan ve daldıkları hızla da çıkan bu gizemli yaratıkların uçmayı nasıl becerdiklerini kendi kendilerine sormuş olmalıydılar. Kuşlar da avlayıp yedikleri ve dalgaların altında yaşayan o yaratıkların su altında soluk almayı nasıl becerebildiklerini kendi kendilerine sormuş olmalıydılar. Kuşlar yaşıyorlardı, balıklar da yaşıyorlardı. Evrenleri ise arada bir çarpışıyordu ama birbirlerinin sorularını yanıtlayamıyorlardı. Yine de her ikisinin de soruları ve o soruların da cevapları vardı. Biri de karşısındaki mum alevine baktı ve sihirli bir atmosfer çevresini kuşatmaya başladı. Bu her zaman olan bir şeydi ama o gece duyguları daha yoğundu. Biri de bir soru sorabiliyorsa bir başka evrende bir yanıt olduğu için yapabiliyordu bunu. O cevabı kendi bilmese bile bilen biri vardı. Brida'nın yaşamın anlamını anlamasına gerek yoktu. O anlamı kavrayan birini bulmak yeterliydi. Sonra onun kolları arasında uyur, kendisinden daha güçlü birinin onu bütün kötülüklerden, bütün tehlikelerden koruduğunu bilerek bir çocuk gibi derin uykuya dalabilirdi. Ritüel sona erince biri de o ana kadar attığı adımlar için kısa bir şükran duası okudu. Büyü hakkında soru sorduğu ilk insan ona evreni açıklamaya kalkmadığı, tam tersine onu bütün geceyi karanlık bir ormanda geçirmeye zorladığı için şükran duyuyordu. Oraya gitmek ve kendisine öğrettiği her şey için ona teşekkür etmek istiyordu. Ne zaman o adamı aramaya gitse bir şeyler bulmaya çalışıyordu. O bir şeyleri bulunca da adama veda bile etmeden çekip gidiyordu. Oysa büyücü gelecek ilkbahar noktasında geçmeyi beklediği kapıyı göstermişti ona. Brida'nın da hiç değilse bir teşekkür ederim demesi gerekirdi. Hayır, ona aşık olmaktan korkmuyordu. Lawrence'ın gözlerinde kendi ruhunun gizli yanıyla ilgili bir şeyler okumuştu. Ve bir elbiseyi hayal etme konusunda kuşkuları olsa da iş aşka gelince kafasında her şey açık seçikti. Oturdukları zaman biri de büyücüye davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim dedi. Brida'nın adamın gözlerindeki o tuhaf ışığı ilk gördüğü yerde köyün tek barında oturuyorlardı. Büyücü bir şey söylemedi. Kızın enerjisinin çok değiştiğini, o gücü uyandırmayı kesinlikle başarmış olduğunu fark etti. Beni ormanda yalnız bıraktığın gece ya sana teşekkür etmek ya da seni lanetlemek için geri geleceğime söz verdim. Kendi yolumu bulduğum zaman geri geleceğime söz verdim. Ama iki sözümü de tutmadım. Hep senden yardım istemeye geldim. Sen de beni hiç geri çevirmedin. Belki bunu söylemem küstahlık olacak ama benim için Tanrı'nın aracı rolünü oynadığını bilmeni ve bu gece benim konuğum olmanı istiyorum. Biri de tam iki kadeh viski söyleyecekken büyücü ayağa kalktı, bara gitti, elinde iki şişeyle bir şişe şarap, bir şişe maden suyu ve iki kadehle geri geldi. Eski Perslerde diye başladı. İki kişi birlikte içecekleri zaman biri genellikle de parayı ödeyecek olan gecenin kralı seçilirdi. Büyücü sesinin titremediğinden pek emin değildi. O bir aşıktı ve Brida'nın enerjisi de değişmişti. Şarapla maden suyunu kızın önüne koydu. Konuşmanın niteliğini belirlemek gecenin kararlılığına düşerdi. Eğer içilecek ilk kadehe şaraptan çok su koyarsa ciddi şeyler konuşmak istediği anlaşılırdı. Şarapla suyu yarı yarıya koyarsa hem ciddi hem de keyifli konulardan söz edecekleri anlamı çıkardı. Son olarak da kadehi şarapla doldurup Üzerine sadece birkaç damla su eklerse gece rahat ve eğlenceli olurdu. Brida kadehleri tepesine kadar şarapla doldurup her birine sadece birer damla su kattı. Tekrar, "Sana teşekkür etmeye geldim," dedi. "Bana yaşamın bir inanç işi olduğunu ve arayışa başlamaya değer olduğunu öğrettiğin için teşekkür ederim. Bu öğrettiklerin seçtiğim yolda bana çok yardımcı oldu." Birinci kadehleri çabucak bitirdiler. Büyücü gergin olduğu için hızlı içmişti. Brida da gevşemiş olduğu için. "Brida, sadece ciddi olmayan hafif konulardan konuşacağız, tamam mı?" dedi. Büyücü Brida'ya gecenin kralı o olduğuna göre ne konuşulacağını da onun karar vermesi gerektiğini söyledi. "Senin özel yaşamınla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Vika ile bir ilişkinin olup olmadığını bilmek istiyorum." Büyücü başını sallayarak olumladı. Brida müthiş bir kıskançlıkla ürperdi. Ama büyücüyü mü yoksa Vika'yı mı kıskandığını kestiremiyordu. Büyücü, "Ama birlikte yaşamayı hiç düşünmedik," dedi. "İkisi de iki töreyi biliyor ve ikisi de birbirinin ruh eşi olmadıklarını anlıyordu. Brida, "Işık noktasını nasıl göreceğimi öğrenmek istemedim," diye düşündü. Ama şimdi bunun kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Cadılar arasındaki aşk demek böyle oluyordu. Biraz daha içki içti. Hedefine yaklaşıyordu. İlkbahar noktasında bir şey kalmamıştı. Kendisi de artık gevşeyebilirdi. Kendisine içkiyi fazla kaçırma hakkını tanımayalı uzun bir süre olmuştu. Ama şimdi tek yapması gereken bir giysi hayal etmekti. Konuşmayı içmeyi sürdürdüler. Biri de yeniden Vika konusunu açmak istiyor ama önce büyücünün biraz daha gevşemesini bekliyordu. Kadehleri hiç boş bırakmıyordu. Bu kadar ufak bir köyde yaşamanın zorluklarından söz ederlerken birinci şişeyi bitirdiler. Oralılar büyücünün şeytanla ilintisi olduğuna inanıyorlardı. Biri de büyücünün gözünde önemli biri olduğuna seviniyordu. Adam çok yalnız olmalıydı. Belki köyde hiç kimse onunla nezaket anahtarı sormak dışında bir şey konuşmuyordu. Bir şişe daha açtılar. Biri de bütün gününü Tanrı ile konuşabilmek için ormanda geçiren büyücünün gerektiğinde içip sarhoş olabileceğini de görünce şaşırdı. İkinci şişenin sonuna geldiklerinde biri de karşısında oturan adama teşekkür etmek için oraya geldiğini çoktan unutmuştu. Onunla ilişkisinin her zaman örtülü bir meydan okuma olduğunu ancak şimdi fark ediyordu. Büyücüyü sıradan biri olarak görmek istemiyor ama öyle yorumlamaya da ürkütücü bir biçimde yaklaşıyordu. Oysa kendisini bir ağacın tepesindeki kulübeye çıkaran ve saatlerce gün batımını seyreden akıllı erkek görüntüsünü tercih ederdi. Büyücünün nasıl bir tepki vereceğini merak ederek Vika'dan söz etmeye başladı. Vika'nın ne kadar mükemmel bir hoca olduğundan, şu ana kadar bilmesi gerekenleri nasıl öğrettiğinden dem vuruyor ama öğrendiklerini öteden beri bilirmiş havasında kurnazca söylüyordu bunları. Büyücü, "Ama sen zaten biliyorsun," dedi. "Bu güneş töresi." Biri de Vika'nın iyi bir hoca olduğunu kabul etmeye yanaşmayacak diye düşündü. Bir kadeh şarap daha içti. Hocasından bahsetmeyi sürdürdü ama büyücü başka bir yorum yapmadı. Biri de onu kışkırtmak umuduyla "Bana ikinizden söz et," dedi. Oysa bilmek istemiyordu. Gerçekten istemiyordu ama adamın tepkisini anlamanın en iyi yolu buydu. Bir gençlik aşkıydı. Bir sınır tanımayan bir kuşağın, Beatles ve Rolling Stones kuşağının gençleriydik. Biri de bunu duyunca şaşırdı. Şarap onu gevşeteceğine gerginleştiriyordu. Kafasındaki soruları sormayı hala istiyordu ama aldığı yanıtların hoşuna gitmediğini seziyordu. Büyücü onun duygularını fark etmeden "O sırada tanıştık," diye devam etti. "İkimiz de kendi yolumuzu arıyorduk ve aynı hocaya gidince yollarımız kesişti. Güneş töresinde, ay töresinde birlikte öğrendik ve ikimiz de kendi yolumuzda hoca olduk." Biri de konuyu sürdürmeye karar verdi. İki şişe şarap, iki yabancıyı çocukluktan beri arkadaşmışlar gibi yakınlaştırabilir. Şarap insana cesaret verir. "Neden ayrıldınız?" Bu sefer büyücü bir şişe şarap söyledi. Biri de bunu görünce daha da gerildi. Büyücünün Vicka'ya hala aşık olduğunu öğrenmeyi hiç istemiyordu. Ruh eşleri konusunu öğrendiğimiz zaman ayrıldık. Ruh eşinizin gözlerindeki o özel ışık konusunu öğrenmemiş olsaydınız hala birlikte olur muydunuz? Bilmiyorum, sadece birlikteliğimizi sürdürseydik sonucun ikimiz için de iyi olmayacağını biliyorum. Yaşamı ve evreni ancak ruh eşimizi bulduğumuz zaman anlayabiliriz. Biri de bir an ne diyeceğini bilemeden durakladı. Konuşmayı büyücü sürdürdü. Üçüncü şişeden bir yudum aldıktan sonra hadi gidelim dedi. Yüzüme rüzgarın ve soğuğun vurmasına ihtiyacım var. Biri de sarhoş oluyor diye düşündü. Hem de korkuyor. Kendisiyle övünç duydu. İçkiye büyücüden daha dayanıklıydı. Hiç değilse kendine hakim olamamaktan korkmuyordu. O gece eğlenmek niyetiyle gelmişti. Biraz daha oturalım. Hem bu gecenin kralı benim. Büyücü bir kadeh daha içti ama daha fazlasını kaldıramayacağını, sınıra dayandığını biliyordu. Biri de meydan okurcasına, ''Sen bana benimle ilgili bir şey sormadın.'' dedi. ''Hiç mi merak etmiyorsun, yoksa içimi okumak için güçlerini mi kullanıyorsun?'' Biri de bir an fazla ileri gittiğini hissetti ama bu düşünceyi hemen kafasından uzaklaştırdı. Sadece büyücünün gözlerinde bir değişiklik olduğunu fark etti. Gözlerinde şimdi bambaşka bir parıltı vardı. Biri'nin içinde bir şeyler açılır gibi oldu. Daha doğrusu bir duvarın yıkıldığı duygusuna kapıldı. Bu o andan sonra her şeyin olabileceği duygusuydu. Geçen seferki buluşmalarını, büyücünün yanında kalmak isteyişini, adamın soğuk tavrını anımsadı. Aslında o gece oraya teşekkür etmeye değil, intikam almaya gittiğini, o gücü bir başka erkekle, sevdiği bir erkekle keşfettiğini söylemeye gittiğini fark etti. Neden intikam almak istiyorum, neden ona öfkeleniyorum diye merak etti. Ama şarap o sorulara tutarlı cevap vermesini engelliyordu. Büyücü karşısında oturan genç kadına bakıyordu ve gücünü gösterme arzusu kafasında bir beliriyor, bir kayboluyordu. Uzun yıllar önce buna çok benzeyen bir gecede bütün yaşamı değişmişti. O dönem Beatles'ın ve Rolling Stones'un devri olabilirdi. Ama çevrede bilinmeyen güçleri, onların inanmayı akıllarından geçirmedikleri güçleri arayan insanlar da vardı. Bu insanlar sihirli güçlerden yararlanırlar ama kendilerinin o güçlerden daha güçlü olduğuna inanırlar ve canları sıkılınca töreden ayrılabileceklerini sanırlardı. Büyücü de onlardan biriydi. Ay töresi kanalıyla kutsal aleme girmiş, ritüelleri öğrenmiş, görünenle görünmeyeni birleştiren köprüden geçmişti. Önce kimseden yardım almadan, kitaplardan bilgi edinen bir amatör olarak bu güçlerle ilgileniyordu. Sonra hocasıyla tanıştı. Hocası ilk buluşmalarında güneş töresi aracılığıyla öğrenmesini öğrediyse de büyücü bunu istemedi. Ay töresi daha ilginçti. Eski ritüellerin uygulanmasını ve zamanın bilgeliğini kapsıyordu. Bunun üzerine hocası belki de onu sonunda güneş töresine götürecek yolun bu olduğuna söyleyerek ona ay töresini öğretti. O zamanlar büyücü kendisinden, yaşamdan, zaferlerinden çok emindi. Önünde parlak bir kariyer fırsatı vardı ve büyücü hedeflerine ulaşmak için ay töresinden yararlanmaya niyetliydi. Bunu yapabilmesi için büyücülüğün kurallarına göre önce hoca olması ve ay töresinin bütün hocalarına konulmuş olan sınırı aşmaması, yani bir başkasının özgür iradesine asla karışmama sınırını çiğnememesi gerekliydi. Sihirli bilgisini kullanarak dünyada kendilerine bir yol açabilirdi ama yolunun üzerinde oldukları için hiç kimseyi ortadan kaldıramaz ya da onları kendi yolunu izlemeye zorlayamazdı. Bu törenin şart koştuğu tek kısıtlama meyvesini yiyemeyeceği tek ağaçtı. Büyücü hocasının öğrencilerinden bir kadına, kadın da ona aşık oluncaya kadar her şey yolunda gitti. İkisi de töreleri biliyorlardı. Büyücü kendisinin o kadının erkeği olmadığını, kadın da onun kadını olmadığını biliyordu. Yine de aşka teslim oldular ve zamanı gelince ayrılmayı hayatın akışına bıraktılar. Bu durum onların tutkusunu azaltacağına, her anı beraberliklerinin son anıymış gibi coşkuyla yaşamalarına neden oldu ve aşkları sırf ölecekler için ölümsüzleşen şeylerin yoğunluğuna ulaştı. Sonra bir gün kadın başka bir adamla tanıştı. Bu adamın ne törelerden haberi vardı, ne sol omuzunun üzerinde bir ışık noktası, ne de gözlerinde ruh eşi olduğunu gösteren özel bir parıltı. Ne var ki aşk mantık dinlemez ve kadına aşık oldu. Onun açısından büyücüyle beraberliğinin sonu gelmişti. Kapıştılar, kavga ettiler. Büyücü yalvardı, yakardı. Bütün aşıklar gibi o da kendini küçülten, hiçe sayan her şeyi yaptı. Umut, korku, kabullenme gibi hiç öğrenmeyeceği sandığı şeyleri öğrendi. Adamın sol omzunda ışık noktası yok. Sen kendin söyledin diye diretti. Ama kadın oralı olmadı. Sonunda gerçek ruh eşini bulmadan önce başka erkekleri tanımak, hayatını yaşamak istediğini söyledi. Büyücü duyduğu acıya bir sınır koydu. O sınıra varınca kadını tamamen unutacaktı. Artık anımsamadığı bir nedenle o sınıra vardı ama kadını unutmak yerine hocasının haklı olduğunu, duyguların yaban atlarına benzediğini ve onları kontrol edebilmek için bilgelik gerektiğini keşfetti. Tutkusu onca yıldır ay töresinden öğrendiklerinden daha güçlüydü. Öğrendiği bütün irade kontrolü yöntemlerinden daha güçlüydü. Bulunduğu yere gelmek için boyun eğdiği katı disiplinden daha güçlüydü. Tutku kör bir güçtü ve kulağına o kadını kaybetmemesini fısıldayıp duruyordu. Büyücü kadına hiçbir şey yapamazdı. O da kendisi gibi bir hocaydı ve mesleğini bazılarını şanla şöhretle, bazılarını alevlerle, acılarla yaşadığı pek çok bir reenkarnasyonda öğrenmişti. Kendini savunmasını bilirdi. Dahası bu korkunç mücadelede bir de üçüncü kişi vardı. Kaderin gizemli ağına, büyücülerin de cadıların da anlayamayacağı o gizemli ağa yakalanmış bir adam vardı. Belki de o kadına kendisi kadar aşık olan sıradan bir adam. Kadını mutlu etmek isteyen ve bunun için elinden geleni yapmaya hazır olan bir adam. Tanrı'nın gizemli planlarıyla ay töresini bilen bir erkekle kadının arasındaki savaşın ortasına atılmış sıradan bir adam. Büyücü duyduğu acıya daha fazla dayanamayacağını anladığı bir gece yasak meyveyi yedi. Zamanın bilgeliğinden öğrendiği bilgiyi ve gücü kullanarak o adamı sevdiği kadının hayatından çıkardı. Büyücü kadının bunu anlayıp anlamadığını şimdiye kadar öğrenemedi. Büyük bir olasılıkla kadın bu yeni zaferinden bıkmış ve adamın gitmesini aldırmamış olabilirdi. Ancak büyücünün hocası olanları biliyordu. Hoca her zaman her şeyi bilirdi ve ay töresi kara büyü yapan, özellikle de insan duygularının en önemlisi ve en kırılganı olan aşkı etkilemek için bu büyüyü yapan yeni üyeleri kesinlikle bağışlamazdı. Büyücü hocasına karşı çıkınca ettiği kutsal yemini bozmanın olanaksız olduğunu anladı. Kontrol edebileceğini ve kullanabileceğini sandığı güçlerin kendisinden çok daha güçlü olduğunu anladı. Seçtiği yolda olduğunu ama bu yolun başka hiçbir yola benzemediğini anladı. Ve o reenkarnasyonda o yolu hiç terk edemeyeceğini de anladı. Yaptığı yanlışın bedelini ödemek zorundaydı. O bedel de aşk onun yeniden bir hocaya dönüştüğüne inanıncaya kadar zehirlerin en acımasızını yani yalnızlığı içmekti. Ancak o zaman kendi eliyle yaraladığı aşk onu yeniden özgürlüğüne kavuşturacak ve sonunda ruh eşini ona gösterecekti. Sen bana benimle ilgili bir şey sormadın. Hiç mi merak etmiyorsun? Yoksa içimi okumak için güçlerini mi kullanıyorsun? Büyücünün olacakları güneş töresindeki gibi kendi haline bırakmak ya da bir daya ışık noktasından söz edip kaderin işine karışmak kararını vermesine yetecek kadar kısa bir anda, sadece bir saniyede geçmişi aklından geçti. Biri de cadı olmak istiyordu ama henüz o karşı konulmaz arzuyu duymuyordu. Büyücü ona gerçeği açıklama noktasına çok yaklaştığı, ağacın tepesindeki o kulübeyi anımsadı. Şimdi de bunu yapmaya can atıyordu. Çünkü kendini kapıp koyverdiği için şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu unutmuştu. Hepimiz kendi kaderimizin efendisiyiz. Aynı yanlışları kolayca tekrarlayabiliriz. Hayatın büyük bir cömertlikle bize sunduğu ve çok arzuladığımız her şeyden kolayca kaçabiliriz. Ya da kendimizi Yüce Tanrı'ya teslim eder, onun elini tutar ve hayallerimizin tam doğru anda gerçekleşeceğine inanarak onlara ulaşmak için savaş verebiliriz. Büyücü hadi gidelim dedi. Biri de bu kez onun ciddi olduğunu görebiliyordu. Genç kadın hesabı ödemekte ısrarcı oldu. Nasıl olsa gecenin kralı oydu. Paltolarını giyip dışarıya çıktılar. Soğuk azalmıştı. Birkaç hafta içinde ilkbahar gelecekti. Otobüs durağına gittiler. Birkaç dakika içinde kalkacak bir otobüs vardı. Soğuk havaya çıkınca Birida'nın gerginliği bir türlü açıklayamadığı bir şaşkınlığa, bir kafa karışıklığına bıraktı yerini. O otobüse binmek istemiyordu. Her şey yanlıştı. O gecenin temel hedefine ulaşmayı kesinlikle becerememişti ve gitmeden önce her şeyi düzeltmeliydi. Oraya büyücüye teşekkür etmeye gelmişti. Oysa hala bundan önceki iki seferde davrandığı gibi davranmaya devam ediyordu. Midesinin bulandığını söyleyerek otobüse binmedi. 15 dakika sonra bir otobüs daha geldi. Bir de gitmek istemiyorum dedi. Çok fazla içtim ve kendimi iyi hissetmediğim için değil. Her şeyi berbat ettiğim için gitmek istemiyorum. Sana gerektiği gibi teşekkür bile edemedim. Büyücü bu son otobüs dedi. Pahalıya da patlasa daha sonra taksiye biner giderim. Otobüs kalkınca biri de gitmediğine pişman oldu. Kafası iyice karışmıştı. Ne istediğini bilmiyordu. Sarhoşum diye düşündü. Sonra biraz yürüyelim dedi. Ayılmam gerek. Sokak lambalarının yandığı ve bütün pencerelerin karanlık olduğu köyün boş sokaklarında dolaştılar. Biri de böyle bir şey olamaz. Lawrence'ın gözlerinde o parıltıyı gördüm. Yine de burada bu adamın yanında kalmak istiyorum diye düşünüyordu. Büyücülükte öğrendiklerini ve yaşadığı deneyimleri hak etmeyen, sıradan, kararsız, dönek bir kadındı. Kendinden utanıyordu. Birkaç kadeh şarap içince Lawrence yani ruh eşi ve ay töresinde bütün öğrendikleri bir anda önlemlerini yitirmişti. Biri de hata edip etmediğini, Lawrence'ın gözlerindeki parıltının güneş töresinde sözü edilen parıltı olup olmadığını merak etti. Hayır, kendini kandırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Hiç kimse ruh eşinin gözündeki parıltıda yanılmazdı. Daha önce hiç tanımasa bile Lawrence'a kalabalık bir tiyatroda karşılaşacak olsa göz göze geldikleri anda onun hayatının erkeği olduğunu kesinlikle anlardı. Ama yaklaşmanın bir yolunu bulur, Lawrence da bu yaklaşmayı sevinçle karşılardı. Çünkü töreler hiç yanlış yapmazdı. Sonunda ruh eşleri birbirlerini mutlaka bulurlardı. Biri de ruh eşleriyle ilgili hiçbir şey bilmediği zamanlar insanların açıklayamadıkları bir olgudan söz ettiklerini sık sık duymuştu. İlk görüşte aşk. Biri de durdu. Yine sarhoşum diye düşündü. Bütün bunları unutmalı, taksiye yetecek kadar parası olup olmadığına bakmalıydı. Bu önemliydi. Ama büyücünün gözlerindeki parıltıyı onun ruh eşi olduğunu gösteren ışığı görmüştü. Büyücü, benzin soldu dedi. İçkiyi fazla kaçırdın galiba. Birazdan geçer. Atlatıncaya kadar şurada oturalım. Sonra eve dönerim. Bir banka oturdular. Biri de çantasını karıştırıp para arıyordu. Ayağa kalkabilir, bir taksi bulup bir daha dönmemecesine buradan gidebilirdi. Bir hocası vardı ve kendi yolunda nasıl yürüyeceğini biliyordu. Ruh eşini de biliyordu. Şimdi kalkıp gitmeye karar verirse Tanrı'nın ona verdiği görevi yine de yerine getirmeye devam edecekti. Daha 21'inde olabilirdi ama aynı reenkarnasyonda iki ruh eşiyle karşılaşmanın olası olduğunu ve bunun sonucunun da acı ve çile demek olduğunu biliyordu. Bunu nasıl önleyebilirdi? Eve gitmiyorum dedi. Burada kalıyorum. Büyücünün gözleri parladı. Bir zamanlar sadece umut olan şimdi gerçek oluyordu.